Ayrım 23, Antik Yunan ve Roma Hikayeleri, Emily Kip Baker, sayfa 273. 32. Bölüm, Oidipus. Tebai kralı ve kraliçesi olan Laios ile Iokaste, tanrılar kendilerine bir erkek evlat bağışladığında çok mutlu oldular ve çocuğun doğumunun ne gibi iyi şeylere alamet olduğunu öğrenmek için Delfi'deki kahine danıştılar. Fakat çocuğun babasını öldürüp annesiyle evlenerek ülkesini büyük felakete uğratacağını öğrendiklerinde dehşete kapıldılar. Böyle bir felaketi önlemek için Laios bir hizmetkarına çocuğu uzak bir yere götürerek öldürmesini emretti. Fakat böylesi acımasız bir isteği yerine getirmeye gönlü el vermeyen adam bebeği bileklerinden bir ağaca astı ve açlıktan ölmesi ya da vahşi hayvanlara yem olması için orada bıraktı. Kral emrinin yerine getirildiğini ve çocuğun artık yaşamadığını düşünüyor ve kehanet asla yerini bulmayacak diye seviniyordu. Bu sırada şans eseri oradan geçmekte olan bir çoban çaresiz feryatlarını işiterek yardımına koşana dek zavallı bebek ağaçta asılı kaldı. İyi yürekli çoban daha sonra bebeği efendisi Korint kralı Polybus'a götürdü. Kendi çocuğu olmayan kral bu küçük yabancıyı dost belledi ve daha sonra evlat edinerek tahtına varis yaptı. Bebeğe şiş ayak manasına gelen Oidipus ismini verdi. Genç prens öz anne babasından hiç haberi olmadan büyümüş ve kral Polybus'un öz oğlu olduğundan bir an bile şüphe etmemişti. Fakat bir gün sarayda verilen bir ziyafet sırasında şarabı fazla kaçıran bir konuk haddini aştı ve ona evlatlık olduğunu söyledi. Oidipus başta bunun art niyetli bir yalan olduğunu düşündü. Fakat diğer konukların bakışmalarını fark edince bu sözlerin doğru olabileceği düşüncesi onu korkuttu. Her zaman anne diye seslendiği kadına koştu alelacele ve ondan doğumuyla ilgili gerçekleri anlatmasını istedi. Bunca zamandır gerçeklerin kendisinden saklandığını öğrenince intihar etmesinden çekinen kraliçe onu öz oğlu olduğuna temin etti. Delikanlı kraliçenin ısrarla yinelediği sözlerine inandı fakat yine de içindeki şüphe tam anlamıyla yok olmamıştı. Bu nedenle Delfi'deki kahine danışmaya gitti. Kahinden işittikleri adeta bir kabustu. Babasını öldürecek, annesiyle evlenecek ve ülkesini felakete uğratacaktı. Bu günahları işlemek zorunda kalmak istemeyen Oidipus Korint'ten kaçarak yollara düştü. Bir defasında sevdiği insanlardan ayrılmasına neden olan makus talihinden ayıflanarak yolda yürüyorken içinde bir ihtiyarla hizmetkarının oturduğu bir araba çıktı karşısına. Bu ihtiyar Delfi kahinine danışmak için bunca yolu kat eden Tebai kralı Laios idi. Kralın arabasını süren hizmetkar Oidipus'a yoldan çekilmesini emretti ve isteğinin yerine getirilmesini sağlamak için de kırbacını havaya kaldırdı. Genç prens kendisine emir verilmesine alışık değildi. Bu nedenle yol vermeyi reddetti. Bunun üzerine sürücü kırbacıyla Oidipus'a vurdu. Öfkelenen delikanlı hizmetkarı kılıcıyla öldürerek intikamını aldı. Kral mızrağını Oidipus'a fırlattı ve arabasını biraz geriden takip eden diğer adamlarına seslendi. Fakat adamları yetişemeden Laios'un cansız bedeni yola serildi. Böylece kehanetin ilk kısmı gerçekleşmişti. Kralın imdadına yetişmek için koşan adamları korku içerisinde kralın ve arabacısının cesetleriyle karşılaştı. Dağ tepe demeden her yeri aradılar fakat katili bir türlü bulamadılar. Bu esnada Oidipus oradan çoktan kaçmış ve hizmetlilerin efendilerinin cesedini götürmeye hazırlandığı Tebai kentine doğru yola koyulmuştu. Kentin kapılarından geçen yabancılar genellikle fark edilirlerdi. Fakat tüm kentin ölen kral için yas tuttuğu günler boyunca Oidipus'u hemen hemen hiç fark eden olmadı. Cenaze törenlerinin ardından bir gün yabancı delikanlı sokaklarda ilan edilen bir haber işitti. Sphinx'i öldürerek ülkeyi tehditlerinden kurtaran kişinin Tebai tahtına geçeceği duyuruluyordu. Ayrıca bu yiğit kraliçe Iokaste ile de evlenmeye hak kazanacaktı. Oidipus kent sakinlerinden birine bu Sphinx denen yaratığın ne olduğunu sordu. İhtiyar adam şaşkın gözlerle ona baktı ve kentin Sphinx'ten neler çektiğini bilmediğine göre gerçekten de Tebai'nin yabancısı olması gerektiğini söyledi. Ardından bu canavarın yarısı kadın, yarısı aslan olan bir bedene, pençelere ve dev bir kuşun kanatlarına sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Sphinx'in şehir kapılarının hemen ardında işlek bir yolun çok yakınında bir kayaya tünediğinden ve gece gündüz nöbet tuttuğu için hiçbir yolcunun ona görünmeden geçemediğinden bahsetti. Sphinx buradan geçen herkese bir bilmece sorardı. Doğru cevabı verenler zarar görmeden geçer, bilmeceyi çözemeyenler ise oracıkta pençeleri tarafından parçalanırdı. Şimdiye kadar bilmeceyi çözen çıkmamıştı ve Sphinx pek çok yolcuyu helak etmişti. Bu öyküyü dinleyen Oedipus Sphinx'i bulup şansını denemeye karar verdi. Kahinin rivayet ettiği suçları işitmesinin ardından hayatından nefret eder hale gelen delikanlı, başaramasa dahi kendisine kucak açan bu kent için canını vermekten pişmanlık duymayacaktı. Böylece kılıcını kaptığı gibi şehrin kapılarını ardında bıraktı ve korkusuzca Sphinx'in avını beklemek için tünediği kayaya doğru yürüdü. Sphinx Oidipus'u görür görmez durdurdu ve bilmeceyi cevaplamasını, cevaplamazsa bedelini canıyla ödemek zorunda kalacağını söyledi. "De bakalım bilmecen öyleyse," diye haykırdı kahramanımız korkusuzca. Sphinx yanıtladı. "Sabahları 4, öğle vakti 2, akşamsa 3 ayak üzerinde giden şey nedir?" Oidipus birkaç dakika yanıt vermedi fakat sıkıca kavradığı kılıcıyla Sphinx'e yanaştı. Canavar iştahla dudaklarını yalamaya ve uzun pençelerinden birini kurbanına doğru uzatmaya başlamıştı ki Oidipus cevap verdi. Bilmecenin yanıtı insandır. Çocuklukta elleri ve dizleri üzerinde emekler. Yetişkinlikte dimdik yürür ve ihtiyarlıkta baston yardımıyla yürür. Sphinx öfke ve hayal kırıklığıyla haykırarak kanatlarını açtı ve kendisine yeni kurbanlar bulabileceği bir yere doğru uçmaya hazırlanıyordu. Fakat Oidipus aniden kılıcını çekerek üzerine atıldı ve onu sarp bir kayalığın kıyısından aşağı attı. Canavar bu düşüşün ardından oracıkta öldü. Oidipus kente dönüp Sphinx'i öldürdüğünü müjdeleyince halk onu kurtarıcısı olarak selamladı. Onu kraliyet arabasına bindirerek kral ilan ettiler ve coşku içerisinde saraya götürdüler. Burada kraliçe Iokaste onu nezaketle karşıladı ve kısa süre sonra evlendiler. Böylece kehanetin ikinci kısmı da gerçekleşmişti. Farkında olmadan işlediği suçlara rağmen Oidipus uzun seneler Tebai'de hüküm sürdü. O kadar bilge ve adil bir hükümdar olmuştu ki halk bir an bile onu kral seçtiği için pişmanlık duymadı. Iokaste'den iki oğlu, iki de güzeller güzeli kızı oldu. Oğullarına Eteokles ve Polinikes, kızlarına ise İsmene ve Antigone isimlerini verdiler. Oidipus hayatından haydi memnundu. Delfi'de işittiği uğursuz kehanetlere neredeyse hiç inancı kalmamıştı. Fakat kenti ansızın saran veba ve insanların korku içinde dört bir yandan gelip felaketten kurtarması için Oidipus'a yalvarmasına neden olan kıtlık bu mutluluğun uzun sürmesine izin vermedi. Kral derhal Delfi'deki kahine danışmaları için elçilerini yolladı. Elçiler Apollon'dan aldıkları şu yanıtla döndüler. Buyurdu ki sona erecek veba. Laios'u öldüren çıkınca gün yüzüne ve ödeyince günahının bedelini canıyla ya da sürgünle. Bunun üzerine eski kral Laios'u öldüreni bulmak için her yol denendi ve kısa süre sonra Oidipus'un suçu gün yüzüne çıktı. Aynı zamanda Laios ile Iokaste'nin bebeğini öldürmekle görevlendirilen ihtiyar hizmetkar da bulundu ve trajedinin payına düşen kısmını itiraf etmek zorunda bırakıldı. Böylece Oidipus esas ailesini öğrendi ve dehşet içerisinde kahinin öngördüğü üç suçu da işlediğini fark etti. Ailesi sandıklarından uzak olmak için Korint'ten boşuna kaçmıştı. Terk ettiği yerin doğum yeri olduğunu sanarak başka bir kente sığınması da boşunaydı. İokas ve Oidipus'la olan ilişkisinin altında yatan korkunç gerçeği öğrenince intihar etti. Çığlıklarını işiten kral odasına koştu ve yerde uzanan cansız bedeniyle karşılaştı. Gördükleri karşısında kahrolan, yaşanan trajedinin istemsiz sebebi Oidipus ansızın cinnet geçirdi ve ebediyen gün ışığından nefret edeceğini haykırarak gözlerini oydu. Kör, beş parasız ve yayan vaziyette sarayı ve felakete uğradığı kenti terk etti. Sefaleti ve perişan halinden dolayı düşkün kendisine daha büyük bir sevgiyle bağlanan vefakâr kızı Antigone'un eşliğinde dört bir yanı dolandı. Yağmur ve soğukta yürüyerek, iki lokma yemek için dilenerek ve barınacak bir yer buldukları her yol kenarında dinlenerek geçen günlerin ardından Oidipus ve kızı Atina yakınlarındaki Kolonus adında bir köye geldi. Burada Yunanlıların Erinyeler için kutsal olduğuna inandığı sık ve geçit vermez bir orman vardı. Oidipus kalan günlerini bu kasvetli yerde geçireceğini söyledi ve kızına veda ederek bir başına karanlık ormana daldı. Ağlayarak babasının koluna sarılan Antigone yanında kalmasına müsaade etmesi için yalvardı. İhtiyar, kör ve güçsüz bir adam bu korkunç yerde ölüp gitmez miydi? Oidipus kendisine sarılan elleri nazikçe indirdi ve gecenin ebedi karanlığında yaşayan biri için ormanın karanlığında hiçbir tehlike olamayacağına temin ederek bu isteğini geri çevirdi. Böylece yüreği burkulan Antigone Atina'ya döndü ve kör kral çıllıklar ile devrilmiş ağaçlar arasında el yordamıyla ilerledi. Gece çökünce korkunç bir fırtına yaklaştı. Öncü rüzgarlar ormanı bir oyuncak gibi bir o yana bir bu yana salladı. İhtiyar kral yine de ağaçların arasında yoluna devam etti. Şimşekler ormanın karanlığını her aydınlattığında iki büklüm ve titrek fakat bir o kadar da azimli ve korkusuz bir beden beliriyordu karanlıkta. Ertesi gün fırtına dinince Atina kralı Teseus'un yolladığı bir grup adamı Oidipus'u aradı fakat hiçbir yerde izini bulamadı. Eskiler Erinyelerin onu Hades'e sürüklediğine ve ona işlediği suçlara münasip bir ceza verildiğine inanırlardı. Tıpkı Apollon'un rivayet ettiği gibi Oidipus'un ölümünün ardından veba tebaayı terk etti ve kent bereketli günlerine geri döndü. Böylece kralın iki oğlu bir tart kavgasına tutuştu. Nihayet bir uzlaşma sağlandı. Yaşça büyük olan Eteokles bir sene boyunca hüküm sürecek, ardından taht bir sene boyunca kardeşi Polinikes'e geçecekti. Sorunun dostane bir çözüme kavuşturulmasıyla Polinikes kardeşinin hükümranlığı boyunca yaban ellerde serüvenden serüvene koştu. Bir senenin sonunda Polinikes hakkı olan tahtı almak için döndü. Lakin Eteokles tahttan inmeyi reddetti ve askerlerinin yardımıyla Polinikes'i şehirden sürdü. Bu ihanet karşısında öfkelenen fakat tek başına intikamını alamayan Polinikes, Argos kralı Adrastus'un sarayına sığındı ve burada hoşça karşılandı. Kardeşinin ihanetini anlatarak kralın sempatisini kazandı. İyi kalpli kral, krallığını geri alması için ona yardım edeceğine söz verdi. Daha sonra sürgün yemiş prens Adrastus'un kızıyla evlendi. Kral büyük bir ordusunu Polinikes'in emrine verdi ve birliklerin başına kenti işgalciden kurtarmaya azmetmiş ya da bu uğurda ölmeyi göze almış 7 yiğit komutan yerleştirdi. Bu meşhur sefere Tebai'ye karşı yediler adını bu komutanlar vermiştir. Cesaret ve yiğitlik kenti ele geçirmeye yetseydi kuşatmacılar kolay bir zafer kazanırdı. Fakat Tebai gibi güçlü surlarla korunan bir yer karşısında cesaretleri hiçbir işe yaramıyordu. 7 sene süren kuşatmanın sonunda taarruz kuvvetlerinin komutanları böylesi umutsuz bir davayı desteklemekten usandılar ve iki kardeş arasındaki anlaşmazlığın düello ile çözüme kavuşturulmasında karar kıldılar. Bu karar uyarınca Polinikes ve Eteokles karşı karşıya geldi ve kran kırana tutuştukları kavgada ikisi de öldü. Tahta yasal olarak hak iddia edebilecek geride kalan tek kişi İokaste'nin babası Kreon'du Böylece Kreon Tebai kralı ilan edildi. Kreon'un emriyle Eteokles'in cesedi kraliyet mensuplarına yaraşır bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Fakat Polinikes'in cesedi köpeklere ve akbabalara yem olarak savaş meydanında bırakıldı. Ardından kral ölen prensin cesedine her kim dokunma cüretinde bulunursa onun da diri diri gömüleceğine dair buyruk verdi. Polinikes'in dostları bu buyruğa karşı çıkmaya cesaret edemedi. Ama erkek kardeşinin cesedinin böyle bir saygısızlığa maruz kalmasına gönlü razı gelmeyen Antigon, kralın bu zalim buyruğunu çiğnemeye karar verdi. Kimse yardım etmeye yanaşmayınca kendi elleriyle bir mezar kazdı ve Polinikes'i bir başına elinden geldiği kadarıyla geleneklere uygun bir şekilde toprağa verdi. Antigon kardeşi için üzerine düşeni yapmakla meşgulken Kreon'un askerleri onu gördü ve tuttukları gibi kralın huzuruna çıkardılar. Ne Antigon'un kendi ailesine mensup olması ne de oğlu Haimon'la evlenecek olması inatçı kralı genç kızı ölüme mahkum etmekten caydıramadı. Haimon nişanlısının hayatını bağışlaması için yalvardı. Ne de olsa kralın emrine karşı çıkarak yaptığı bu eylem takdire şayan bir bağlılık gösterisiydi. Lakin Kreon kararından dönmedi ve Antigon'un en korkunç şekilde diri diri gömülerek cezalandırılmasına hükmetti. Bu merhametsiz emir yerine getirildiği sırada Haimon, Antigon'un içinde diz çöktüğü mezara atladı ve onunla birlikte ölmek istediğini haykırdı. Aşıkların gömülmesi ağır ağır tamamlandı. Antigon Haimon'un kollarında can verdi. Ve delikanlı onun cansız bedenini kollarında hissedince hançeriyle hayatına son verdi. 23. ayının sonu. Sayfa 281.